Ayrım 13. Kötü Yol. Orhan Kemal. Sayfa 162. Nermin onu dinlerken kendinden geçiyordu adeta. Nasıl da benziyorlardı birbirlerine. O da böyle bir ev, böyle evin bu türlü hayallerini az mı kurmamıştı? Birden sordu. Kıyıya çekilmiş bir de sandalınız olacaktı tabii. İhsan güldü. Tabii. Bu evde yalnız mı oturacaktınız? İhsan kızardı. Yo. Ya? Benimle o hayatı paylaşmaktan zevk alacak bir gülüverdi İhsan. Evet dedi genç kız. Annesi araya girdi. Kafir kız, sıkıştırmasana. Annesine kulak asmadı. O üsteledi. Evet, sizinle o hayatı paylaşmaktan zevk alacak bir ne? Annesi sevgili dedi. Genç kız boyuna İhsan'a bakıyordu. Sevgili mi? Evet dedi İhsan sonunda. Bulabildiniz mi bari? Ne gezer? Tuhaf. Bu kadar yakışıklı bir genç olasınız da. İhsan gene kıpkırmızı yerinde doğruldu. Kahvesini yudumladı. Kesinlikle. Anacığımla kız kardeşimden kendimi düşünmeye vaktim olmadı dedi. Hala öyle. Kız kardeşimi mutlaka bulup anamın vasiyetini yerine getirmezsem içim rahat etmeyecek. Kahvesini bitirip fincanı götürdü. Masa üzerine koydu. Yanında genç kız. Verin fincanı bana. Sonra da fısıltıyla ekledi. Yarın bu saatte beni Beyazıt'ta, üniversite kapısında bekleyin. İhsan başını minnetle salladı. Peki. Bu ne inanılmayacak şeydi. Bu kız, bu kocaman apartmanın bu cici, bu harikulade güzel gözlü kızı, demek onu beğenmiş, ona randevu vermişti ha? Akşamüstü Kadri'den arabayı alırken çılgınca bir sevinç içindeydi. Kadri heyecanla sordu. Ne bu sevinç be, yoksa kız kardeşini buldun mu? Yok canım. Ya, her şeyi bir çırpıda anlattı. Kadri sordu. Peki ne olacak? İhsan biliyor muydu ki? Bilmiyorum, dedi. Gelir mi dersin? Bilmiyorum Kadri, hiçbir şey bilmiyorum. Ya aramazsa? Aramazsa mahvolduğumun resmidir. Sen ararsın, arama. Niçin? Laf arasında annesi tuhaf konuştu. Nasıl? Bilmem, belki de bana öyle geldi ama dur bakalım canım, belki de gelir. Hem niye gelmesin, teklifi yapan o. Kadri bir tomar para çıkarıp uzattı. Üzülme, gelir. Gelmeyecek olsa ne diye randevu versin? İstersen yarın arabayı al git. İhsan istemedi. Niye? Ne lüzum var arabaya? Doğru. O gece sağa sola müşteri taşır, duraklarda beklerken hep Nermin'i düşündü. En çok da iri, siyah gözleri aklından çıkmıyordu. Çapkındı çapkın olmasına ya, gene de bu çapkınlığın altında bir hüzün, bir korku gizliydi. Bulup götürdüğü anahtarlardan dolayı dehşetli bir sevince kapılmışlardı ana kız. Neden? Bu anahtarlar nerenin anahtarlarıydı ki kaybolmaları genç kıza da annesine de korku veriyordu. Hele birinde annesi, Nermin'i de beni de büyük bir felaketten kurtardınız demişti. Yoksa bir sır mı saklıyorlardı? Sabaha karşı arabayı garaja çekip eve geldi, soyundu, vurdu kafayı. Vurdu ama uyku tutmak ne mümkün. Aşk bu muydu? Aşk buysa çok üzücü, insanı harap edici bir şeydi ama içerideki bir yerlerin tatlı tatlı acıyışı, hayır sızlayışı da çok hoştu. Artık kız kardeşi ikinci plana itilmişti. Onu düşündükçe içi yanmıyor, tam tersi aklından Nermin geçtikçe yanıyordu. Geç vakit daldı. Tam saatinde zarif mavi emprime elbisesi içinde bir kır çiçeği kadar narin geldi. Merhaba. İhsan gene kıpkırmızı. Merhaba efendim. Genç kız alay etti. Nasılsınız efendim? İyi misiniz efendim? Çoluk çocuk iyiler mi efendim? Aa ne bu? Sizli bizli efendimli hanımlı konuşmalar ayol. Açıl biraz. Serpil. Dışa dön. Hadi beni nereye götüreceksen götür. İhsan şaşmadı hiç. Tam tersi büsbütün hoşuna gitti. Artık aptallığın gereği yoktu. Koluna giriverdi kızın. Emredersiniz sultanım. Kız gene durakladı. Emredersiniz değil. Emredersin de. Emredersin. Yola indiler. İhsan, şşt, taksi. Kocaman simsiyah bir Chevrolet pırıl pırıl durdu. Girdiler. Trabya'ya çek. Arabayı canavar iştah ve oburluğuyla Cağaloğlu üzerinden Sirkeci, Eminönü, Karaköy, Kabataş, Ortaköy filan boğazın mavi sularını sağına alarak kaydı gitti. Tarabya. İndiler, taksiyi saldılar. Evet, dedi İhsan. Genç kız gene adamın koluna sımsıkı sarılarak evet diye tekrarladı. Bir balık lokantasına mı girelim? Genç kız şakadan göz kırptı. Paran var mı? Genç adam aynı tonla karşılığını yapıştırdı. Çıkmazsa senden borç alırım. Ya bende de yoksa? Lokantalardan birini kızı kolundan çekerken ceketimi rehin bırakırım. Gülüşerek girdiler. Burası küçük ama şipşirin bir kıyı lokantasıydı. Bol salata, beyaz şarap, mevsim balıklarının en iyilerinden ısmarladılar. Kibar garson beyazlar içinde kibarca çekildi. Anlat bakalım Nermin Hanım. Hanım mı? Hay Allah. Ayol benimle sizli bizli hanımlı beyli konuşmasana. Affedersin. Bundan sonra... Ben külhan ağızlarına da bayılırım. Benim hayatımı bilmezsin. Senin kadar romantik ama bir külhan beyi kadar da açık saçığım. Çünkü ardını getirmekten kaçındı. İhsan ucunu bırakmadı. Çünkü bırak şimdi. Neden? Bırak da onun için. Sen yakaladın mı bırakmıyorsun ama. Senin hayatında sır yok. Senin. Genç kız birden içine kapandı sanki. Boğazın mavi sularına dikti gözlerini. Güneşin tatlı güneşin altında kıpırdaşan deniz. Denizin mavilerini yırtarak geçen bir motorlu sandal. Karşı kıyılar, karşı kıyılarda şipşirin evler. Demek hayalinde kırmızı kiremitli bir ev yaşıyor hala. Yaşıyor. Benim de. Birden sordu. Seninle bu hayali paylaşamaz mıyım? Genç adamın canına minnet. Sen istedikten sonra neden paylaşmayalım? Ben isterim ama. Ama bırak gene bırakmamız gereken noktaya geldik. İhsan ciddi ciddi sordu. Sen bir şeyden korkuyorsun, hatta bir sır saklıyorsun gibi geliyor bana, ne dersin? İri siyah gözleri önüne eğilmişti genç kızın. Ha, dedi İhsan, seni henüz o kadar çok az tanıyorum ki. Halbuki ben de çok eskiden tanışıyormuşuz gibiyim. Bir bakıma evet, bir bakımaysa. Benden hiçbir şeyini saklama, hatta beni kendine en yakın bir sır ortağı sayabilirsin. Yani benden sana hiçbir zarar gelmez. Tam tersi, gücümün üstünde destekleyebilirim. Genç kız dostça baktı. Yani böyle bir desteğe ihtiyacımız olduğunu hissettin değil mi? Galiba. Garson salata, çeşitli mezelerle beyaz şarabı getirmişti. O halde hiç saklanmaya lüzum yok. Evet. Garson her şeyi yerli yerine koyup çekilmeden önce taze lüferimiz var, ızgaraya koydurdum dedi. Âlâ. Garson çekildikten sonra gene yalnız kaldılar. İhsan seni dinliyorum dedi. Genç kız üvey babasını, üvey babası dolayısıyla başına her an gelebilecek bir belayı hiçbir şey saklamadan anlattı. İhsan dehşete düşmüştü. Peki ne kaçakçılığı yapıyor diye sordu. Genç kız küçücük mendiliyle gözlerini sildi. Bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Yalnız bak çok açık konuşuyorum. Üvey babamın böylesine tehlikeli bir insan olması, beni de bir takım gizli kapaklı işlere karıştırmış bulunması seni benim hakkımda tereddüde düşürmeyecek mi? İhsan hiç düşünmeden hayır dedi. Niçin? Çünkü her şey büyük bir saflıkla bir çırpıda anlatıverdim. Demek ki beni sırrını ortak edebilecek değerde gördün. Buna hiç şüphen olmasın. Mersi. O halde beni en yakının size destek olabilecek kuvvetli bir dayanak sayabilirsin. Sonra üvey babandan bana ne? Korkuyorum insan. Annemi de beni de öldürmesinden korkuyorum. Hatta seninle bu münasebetimizi keşfetmesinden bile. Izgarada nar gibi kızarmış lüferleri de gelmişti. Yiyorlar, konuşmuyorlardı. İhsan'da bir korku, hafiften bir korku almıştı. Korku almıştı çünkü adamın bir çeteyi idare ettiğini seziyordu. Belki de esrar, afyon, eroin, daha başka yasak şeylerin kaçakçılığını yapıyordu. Böyle insanların nasıl atak, nasıl saman altından su yürüten cinsten olabileceklerini, daha çok okuduğu serüven romanlarından, seyrettiği polisiye filmlerinden biliyordu. Şarap bardağını aldı, kaldırdı. Ateş olsa düştüğü yeri yakar. Kim? Dedi genç kız. Üvey baba. Öyle deme. Her tarafta kolları var. Çok korkuyorum insan. Aklımdan ne geçiyor biliyor musun? Ne geçiyor? Polise haber vermek. İhsan çevresine bakındı. Yavaş söyle. Haklısın. Benim de aklımdan bu geçmişti. Yalnız, yalnız. Kız kardeşimi bulmam lazım. Dişinizi bir parça daha sıkın. Bulayım ondan sonra. Ondan sonra basar gideriz. Nereye? Benim şehrime. Üvey baba, üvey babanın dehşeti filan bir anda unutuldu. Beyaz şarapların tatlı sarhoşluğu içinde. Yepyeni bir hayatın tatlı hayalleri açılmıştı. Bir ziyafet sofrası gibi. Orada. Orada daha küçük bir şehir hayatı ama çok daha mutlu günler geçiririz. Kırmızı kiremitli evinden bahsetsene. İhsan'ın gözleri daldı. Düşte gibi, hayal aleminde gibi başladı anlatmaya. Sırtını kalın bedenli ağaçların ormanına çevirmiş, yüzünü engin denize dönmüş, kırmızı kiremitli ufacık bir evimiz olacak. Perdelerini ben kendi elimle işleyeceğim. Bir taşralı kız, bir köylü kızı gibi ha? Evet, bir taşralı kız, bir köylü kızı gibi. O zaman seni daha çok seveceğim. Ben bile kendimi seveceğim o zaman. Şimdi sevmiyor musun? Sevmiyorum. Niçin? Kızıyorum kendime. Niçin ama? Bir takım pis işlere alet oluyorum diye. Kafasından İstanbul'un yarı karanlık, dar, eğri büğrü sokakları geçti. Bu dar, bu eğri büğrü sokaklarda bir kanun dışı, kovalanan bir kaçak gibi dolaşıp, içinde ne olduğunu bilmediği bir takım öteberileri hiç tanımadığı bir takım insanlara verir. Karşılığında para, çek, bono alır, üvey babasına getirirdi. Bir evim olmalı diye söylendi. Eteklerimi belime sokup evimin odalarını, sofasını süpürmeli, tahtalarını silmeli, bulaşıklarını, çamaşırlarını yıkamalıyım. Dedikoducu komşum filan olmamalı. Şehrin dışında, epeyce dışında oturmalıyız. Küçücük bir spor araba ya da tek atlı bir birikimiz olmalı. Gerektiği zaman şehre seninle birlikte inip işimizi gördükten sonra tekrardan dönmeliyiz. İhsan bardağını kaldırdı, tokuşturup içtiler. Gece olmalı diye ardını getirdi genç adam. Dışarıda kurtlar, kuşlar, milyonlarca ton ağırlığındaki denizin sesi biz. Karyolamızda dışarının vahşi sesini dinleyerek uykuya geçmeliyiz. O günden sonra sık sık değil, genç kızın üvey babasını kuşkulandırmaktan korkarak, genç kızın uygun bulduğu günlerde buluşup adalar, boğaz, Levent'i dolaştılar. Birbirlerine yaklaştıkça yaklaştılar. Çocuğumuz, çocuğumuz ya, olacak elbette. Kız mı oğlan mı? Sen nasıl istiyorsun? Oğlan isterim. Ben kız. Kız olursa sana benzemeli. Oğlan olursa da sana. Üvey babanın gene Anadolu'ya çıktığı günlerden bir gün genç kız annesini de getirdi. Artık her şeyi ciddi ciddi görüp konuşma zamanı gelmişti. Genç adamın kız kardeşini bulması gecikiyordu. Ana ile kız ise işi daha fazla uzatamazlardı. Tehlike büyüktü. Tehlike her an olanca dehşetiyle tepelerine bir bomba gibi inebilirdi. Yapılacak şey gayet basitti. Kız kardeşten filan vazgeçip savuşmalıydılar bir an önce. Nereye? Genç adam onlarla birlik olur, onları kendi memleketine götürürse ne âlâ. Götürmezse onlar başlarının çaresine bakacaklardı. Genç adam 2 gün izin istedi. Gerçekten sevdiği, ayrılığına dayanamayacağını anladı bu genç kıza boş veremezdi. Yapılacak şey gayet basitti. Kız kardeşe ebediyen veda edip bir meyhaneye girdi. Geceydi, gecenin de hayli ileri saati. Rakı söyledi. Beyaz peynir, tarama, turşu, ızgara köfte. Başladı içmeye. Evet, kız kardeşine veda etmesi gerekiyordu. Önünde yeni, yepyeni bir gelecek açılmıştı ve elbette herkes kendi hayatını yaşayacaktı. Sonra kardeşini buldu diyelim. Ne işe yarayacaktı? Baştan çıkmışsa çıkmış, kötü yola düşmüşse düşmüştü. Ufak yeni rakıyı yarıdan fazla içmişti ki içinde annesi yaşlı gözleriyle dargın dargın bakıyor. Yazık diyordu. Yazıklar olsun sana İhsan. Başını kocaman avuçları arasına aldı. Dirsekleri masaya dayalı, içinde beliren annesinin hayaline sordu. Neden anne? Kız kardeşini, yavrumu, Nurhan'ımı bulmaktan vazgeçiyorsun demek. Ne yapabilirim? Koca şehir İstanbul'u kim bilir nerede? Annesi biraz da öfkeyle aramadın dedi. Aramadın ki. Aradım anneciğim, vallahi aradım. Günlerdir, haftalardır Nermin'le birliktesin. Kendi kendini bile kaybettin. Senin de başını aşk döndürdü. Yavrum, İhsan'ım, kardeşini bul. Kanadının altına al. Ananın vasiyetini yerine getir. Kendi kendine başını salladı. Peki, peki anacığım, peki. Meyhaneden çıktığı zaman saat 12'ye geliyordu. Canlı, cap canlı bir Beyoğlu gecesiydi. Sinemalar dağılmış, insanlar evlerine çekiliyorlardı ağır ağır. Bugün çalışmamıştı. Zaten çalışmak filan silinmişti. Şu kız kardeşi olmasa hemencecik basar giderler, tekrardan müteahhiti bulur. Ama tuhaf, çok tuhaf bir rastlantı, birden müteahhitin karısı Bediye Hanım. Vay, Bediye Hanım da şaşkınlık içindeydi. İhsan, ne geziyorsunuz burada, beyefendi nerede? Kadın da sarhoştu. Başını acı acı salladı. Arkadaşın, kalleş arkadaşın, şoför Reşat'ın yüzünden mahvoldu. Mahvoldumsa nasıl? Beni aldattı, alçakça aldattı. Bir yere oturalım, bana iki kadeh bir şeyler ısmarla her şeyi anlatayım. İhsan düşündü, bu saatte meyhaneler kapalı olmasa bile. Paran var mı? Var. Beni bir pavyona götürebilir misin? Korkma, fazla masraf ettirmem sana. Zaten alkollüyüm. Birer cinfiz içsek yeter. İyi ya. Sokak içindeki ikinci sınıf bir pavyona girdiler. Bir mücevher kutusu kadar derli toplu ufacık şipşirin bir yerdi. Renk renk ışıklar kamufle edilmiş. İçerisine romantik, hülyalı bir hava verilmek istenmişti. Verilmişti de. Sıra sıra localarda konsomatristler, arada pavyonun alkol buharı, sigara dumanı yüklü havasına yırtık kahkahalarını salıveriyorlardı. Küçük caz durmamacasına, boyuna çalmaktaydı. Piste iki, pek pek üç çift dönüyor. Pavyonun daha çok taşralı müşterileri ise kızları kuytu köşelerde mıncıklıyorlardı. İhsan'la müteahhitin karısı Bedia kenardaki masalardan birine geçip oturdular. İkisi de alkollü olduğundan uzun boylu içmeye niyetli değillerdi. Garson, ne emrediyorsunuz efendim diye sordu. Bedia, genç adıma vakit bırakmadan cinfiz dedi. İki cinfiz. Garson çekildi. İhsan karşısındaki kadının birdenbire çökmüş haline bakıyordu. Yüzünün boşlukları şaşılacak biçimde meydana çıkmıştı. Sonra bir yorgunluk, hiç de doğal olmayan bir yorgunluk, bir sinirlilik. Çantasından çıkardığı gelincik paketinden o, hep sinirli haliyle çabucak bir sigara yaktı. Sonra birden hatırlamışçasına çantasına soktuğu paketi yeniden çıkarıp İhsan'a ikram etti. Affedersin şekerim, akıl kalmadı ki. İhsan sigarasını yeni söndürmüştü ama bir tane aldı gene de. Kadının çakmağından yaktı. Caz zaman zaman çalıyor, çiftler piste dansa kalkıyorlardı. Ne caz, ne loca, ne de bölmeler gerisinde mıncıklanırken de arada histerik çığlıklar atan kadınlarla ilintili değillerdi. Karşılıklı birer hayret içinde birbirlerine serüvenlerini anlatıyorlar, şaşıyor, kızıyorlardı. Bir ara birden sunucunun anonsu. Muhterem bayanlar, baylar, şimdi size yeni atraksiyon yıldızımız Jale Korkmaz'ı takdim ediyorum. Jale Korkmaz! Gerçekten genç, güzel, cıvıl cıvıl bir dansöz, yüzünde siyah bir maskeyle fırladı. Hemen hemen bütün ışıklar sönmüş, yalnız Jale Korkmaz'a çevrilmişti. Jale Korkmaz, bol ışığın altında, cazın da oynak havasıyla bir elma kurdu gibi kıvrıla büküle oynuyor, numaralar yapıyordu. İhsan'la Bedia bununla da meşgul değillerdi. Sigarasının külünü sinirli sinirli çırpan Bedia, evet dedi. Benim tasavvurum da alçaklıktı belki ama haksız mıyım? 17'mde yoktum. Parasına güvenerek beni anamın babamın yanından, sokaktaki oyunlarımdan çekti aldı. Kart herif. Beni karı yaptı kendine. Sonra kendimi bilmeye başlayınca tükendi. Hem de ne tükenir. Reşat'la münasebetteydiniz değil mi? Kadın geçmiş günlerin tatlı, çok tatlı anlarını birden topyekun hatırlamaktan gelen bir dalıştan sonra maalesef evet dedi. Niçin maalesef? Çünkü ne olursa olsun ona büyük iyiliklerim vardı. Hiçbir zararım dokunmamıştı. Bana bu şekilde bir kalleşlik yapmayacaktı. Paralarımı alıp gitsin ama sureti haktan görünüp beni kocama gammazlamayacaktı. Sonra senin kız kardeşine yapmayacaktı onu. Kirpikleri yaş yaş, dansöz Jale Korkmaz'a bakıyordu dalgın dalgın. Görmüyordu kızı. Kız da kıvrılıyor, bükülüyor, çeşitli numaralarla alkış topluyordu. Bir ara mikrofonu aldı. Karanlık masaları dolaşarak alafranga şarkılar söylemeye başladı. Birdenbire lambalar yanınca da dehşet içinde kalıp sarsıldı. Ağabeyi ile müteahhitin hanımı mıydı 2 metre ötedeki masada karşılıklı oturmuş dalgın dalgın konuşanlar? Tekrar baktı. Bereket konuşmaya dalmışlardı ve Bereket yüzünde maske vardı. Maskesi olmasa da ağabeyi tanısaydı titredi. Haftalardır bu korkunun titremeleri içindeydi zaten. Evden kaçtığını öğrenen ağabeyinin bir gün hiç beklemediği anda karşısına çıkıvereceğini tahmin ediyor, korkudan çıldırıyordu. Düşlerine girmişti kaç kez abiyle karşılaşmaları. Hiç belli etmemeye çalışarak oyun ve şarkısını kısa kesti, müşterilerin coşkun alkışları arasında sahneden çekildi ama alkış, ıslıklar dinmiyordu bir türlü. Jale, jale, jale, jale, şak şak şak şak şak şak şak, şak şak şak şak şak şak. Pavyon sahibi ter ter tepiniyordu. Nasıl çıkmazsın kızım? Başarının zirvesine geldin, deli misin sen? Asıl adıyla Nuran bir iskemleye kendini atmış, patrona yalvarırcasına bakıyordu. Allah aşkına ısrar etmeyin, hastayım, başım dönüyor. Peki ama neden kızım, hiçbir şeyin yoktu, top gibiydin. Gibiydim ama birden fenalaştım. Nereden şikayetçisin? Bilmiyorum, ah bilmiyorum. Dışarıda gittikçe artan el çırpmalar, ıslık bağırıp çağrışma içeride Nuran'ın baygınlıklar geçirişi. Hüngür hüngür ağlıyor, ağabeyini fark edip başına dert açmasından korkuyordu. Patron öfkeyle kalk dedi. Kolundan çekip kaldırdı. Adamlarına emretti. Doktora götürün. Sonra da sahneye fırlayarak ağır tok bir sesle muhterem bayanlar baylar dedi. Yeni dansözünüz Jale Korkmaz'a karşı gösterdiğiniz yakınlıktan çok memnunuz. Sağ olun, var olun. Yalnız az önce sebebi henüz bizce de malum olmayan bir rahatsızlığın krizini geçirdi. Doktora sevk ettik alelacele. Kendisini bu gece mazur görmenizi rica ediyoruz. Matrak sarhoşlar bu sefer patronu alkışladılar. Ardından da bravo, yaşa, sen oyna, sen oyna sesleri. Patron matrağına koca göbeğiyle oynamaya başladı. Bu adam Reşat'ın patronu Arap Osman'dan başkası değil. İri yarı adamın oynaması yeniden alkış tufanına boğdu ortalığı. Sonra masaları selamlayıp içeri çekildi. Şaşmıştı Jale'nin birdenbire bozuluşuna. Hemen bir taksiye atlayıp pavyon kızlarını tedavi eden, çoklukla da fazla içkiden bozulan midelerini yıkayan genç doktora gitti. Doktor usulen muayene ediyordu. Patronu görünce merak edilecek bir şey yok dedi, sinir bozukluğu. Bir şeyden korkmuş olacak, geçer istirahat etsin. Damardan küçük bir enjeksiyon, patronla birlikte doktorun odasından çıktılar. Doktor pijamalarlaydı. Her zaman böyle ani müdahaleler gerekince yatağından tatlı uykusundan kalkmaya alışkındı. Yolda patron kimden korktun dedi. Genç kadın omuz sekti. Bilmiyorum. Tehdit eden bir belalı mı? Hayır. Ya? Kafasında ağabeyi mırıldandı. Bilmiyorum. Ya yüzünde maskesi olmasaydı, ya numarasının sonunda maskesini çıkarsaydı ki çıkarması gerekiyordu. O zaman ne olacaktı o zaman? Birden ağlamaya başladı. Namussuz Reşat, alçak Reşat, adi Reşat. Evet, evet bütün bunlardan daha alçaktı o. Bir eline geçirse biliyordu yapacağını. Onu Kasımpaşa'daki evde yapayalnız bırakmış, bir daha da aramamıştı. Haftalar geçmişti arada. Balon denilen o zevzek delikanlı ile o makas, nice nice film şirketlerini dolaştırmışlar. Nice nice rejisör, rejisör yamağı, senarist. Şu bu ad altındaki insanlarla tanıştırmışlardı. En sonunda bu adam, şimdiki patronu ele almış, çabucak bir ders, raks dersleri çıkarmıştı sahneye. Tabii Nuran'ın bilmediği yanlar vardı işin içinde. Reşat aslında ondan kurtulmak için onu adım adım izletmişti. Sonunda da patronu Osman ağabeyin pavyonuna düşürtmüş, kurtulmuştu. Kurtulmuştu çünkü günün birinde ağabeyinin geleceğini biliyordu. Patronu Osman abi öyle demişti. Bu karıdan ayrılman lazım. Araba hızla tarla başına geldi. Tarla başındaki pansiyona gelince kendini kar yolasına öylece bıraktı. Osman kapıyı çekip gittikten sonra ise içinde bir ferahlık duyarak kalktı, soyundu. Geceliğini geçirdi sırtına. Peki bundan sonra ne yapacaktı? Elektriği söndürdü. Pembe gece lambasını yaktı. Üst kat penceresinden İstanbul'un pırıl pırıl ışıklarına bakmaya başladı. Ya maskesini çıkarıverseydi, ya ağabeyi tanısaydı, ya bıçağını çekip üstüne atılsa, ya da en azından gırtlağını sıksaydı. Yapar mıydı acaba? Kız kardeşinin canına kıyar mıydı? Bir titreme geçirdi. Yapardı, dedi. Ondaki öfke kimde var? Ama ben de hak etmedim değil yani. İstanbul, Yeşilçam Sokağı, Yıldızlık, art arda çevireceğim filmler. Elveda, elveda böyle şeylere artık, elveda. Pencerenin kenarına dayadığı koluna başını indirdi, içini çeke çeke ağlamaya başladı. Neden sonra kaldırdı başını. ıslak kirpikleriyle gece yarısından sonraki İstanbul'a dalgın dalgın baktı. Evet, büyük, güzel, çok güzel bir şehirdi İstanbul. Uçurum kenarlarında bitmiş göz alıcı çiçekler gibi. İnsanı kendine çekiyor, sonra da uçuruma yuvarlanışına sadece bakıyordu. Bu muydu bir genç kızın uçuruma yuvarlanışı? Aklından ta ilk Yeşilçam sokağına geldikleri gün geçti. Kasımpaşa'daki Necdet ağabeyin evi. Necdet ağabeyin karısı, kızı, kız kardeşleri. İlk zamanlar hepsi ne kadar da iyiydiler. Para bol bol verildikçe iyi, kesilince göstermişlerdi gerçek yüzlerini. Yalnız Ayten iyiydi. Hala zaman zaman gelir, tarla başındaki şu ufacık pansiyonunda bile onu ziyaret ederdi. Hoş diye geçirdi. Ziyaretinin sebebi rujlarından, kalemlerinden faydalanmak, giymediğim elbiselerimi giymek, ayakkabı falan. Yalan da değildi. Ama en çok Yıldız Parkı'na götürülüp sonunda da basılışlarını unutamıyordu. Yıldız Parkı'ndan önce Ayten'le ikisini o balonun tanıştırdığı prodüktör deneme filmi çekeceğim diye Levent'teki evine götürmüştü. Nasıl kuş kadar hafif, nasıl parlayıp yıldız olmak hevesiyle sevinçliydi. Taksinin içinde bir eli Ayten'de, öbür eli de yanında oturmuş, bacağını bacakları arasına almış, kıpkırmızı yüzlü, gözlerinden ateşler saçılan adamda, aldırmamış, Marilyn'in düşünmüştü. Marilyn de ilk zamanlar bu kadarcık kapıp koyuvermişti kendini. Hem ne çıkardı? Reşat'a daha çok, çok daha fazlasını vermemiş miydi? Yolda adamın kalın, kıllı, sımsıcak eli doğru durmamıştı. Ayten'in önde de balonla bir başkasının bulunuşlarına aldırmadan. Levent'e gelmişlerdi. Çok sevmişti Levent'i. Genişçe bir bahçeden girmişler, bir kapı, buzlu camlar içinde bir başka kapı. Kapa, sımsıcak eli, tüylü adam, gayet ciddi, Nurhan Hanım demişti. Gelin makyajınızı yapalım. Ayten'e dönmüştü ama Ayten bir kenarda balonla kırıştırıyordu. Öteki adamsa sinema makinesiyle meşguldü. Zaten durup beklemeye, Ayten'e seslenmeye vakit de kalmamıştı. Kalın, kıllı el bileğinden çekivermişti yan odaya. Burası gerçekten de bir takım film eşyası, eski bir sedir, yerlere saçılmış bir takım kaba sebe entariler, bluzlar, ne oldukları belirsiz, kirli bezlerle karmakarışıktı. Adamın gözlerindeki ateş, ellerindeki telaş, adam akıllı artmıştı. Bir ara Nurhan demişti. Nurhancığım, ben seni yükselteceğim. Filmimde en büyük kadın rolünü sana vereceğim. Yalnız, yalnız Nurhan. Gerisini getirememişti, titriyordu. Çeneleri vuruyor, konuşamıyordu. Bu meslek, bu meslek Nurhan Hanım. Siz henüz çok yenisiniz, bilemezsiniz. Fakat bu meslekte size... Birdenbire dayanamamış, sarılıp dudaklarından öpmüştü. Bu meslekte size, affedersiniz ben sizi... Nurhan inlemişti. Rica ederim, kendinize gelin. Adam hemen hemen ayaklarına kapanarak, bütün bunlara sebepsizsiniz. Ne olur güzelliğinizden doya doya faydalanayım. Emin olun bütün mesuliyet bana ait. Hiç belli olmaz. Günün birinde, evet evet günün birinde ayakkabısını çıkarıp fırlatmış, genç kızın ayağını avuçlarının içine alarak deli gibi çılgın gibi öpmeye başlamıştı. İçi gıcıklanmıştı Nurhan'ın. Çekmek istemiş, çekememiş. Çekeyim derken arkasındaki sedire, oradan da filmde kullanılıp atılmış bir takım entari, bluz, tarihi eşyaların üzerine yuvarlanmıştı. Adam bir aç kurt gibiydi. Bastırmıştı hemencik. Titreyen alev alev sesi, alev alev soluğuyla ne çıkar şekerim demişti. Ne çıkar? Nasıl olsa kız değilmişsin. Yerinden deli gibi fırlamak istemişti. Ne biliyorsunuz? Ne bildiğime, nereden bildiğime boş verin. Değilsiniz ya. Ama ben aramızda kalacak. Vallahi aramızda. Zaten başka türlü de olmayacaktı. Marilyn de katlanmış olacaktı bütün bunlara. Demek haber almıştı kız olmadığını. Kimden? Herhalde geveze Ayten'den. Allah kahretsin. Bin kere de tembih etmişti güya. Pis, lanet, meymenitsiz kız. Sonra kalkmışlardı. Adam boşalmış, yatışmış bir ağır başlılıkla harikulade demişti. Gerçekten harikuladesiniz. Yerlere geçmişti. Gözlerinin yaşını ellerinin bembeyaz yumuşacık tersiyle silivermişti. Ağlamıyordu artık. Kızıyordu. Kime? Belki herkese. Belki de hiç kimseye. Reşat'tan sonra bu adamla olan ilinti bir hayli sürmüştü. Film bir türlü çevrilmiyor, çevrilemiyordu. Bir süre sonra şekerim 100-150 bin liralık iş bu. Kolay mı karşılığını alıyordu. bir zamanda uygun senaryo bulamadığı üzerinde durdu. Ama her seferinde de alıp alıp Levent'e götürüyor, aksesuar odasında değil banyoda buluşuyorlardı. Gün geldi, adam bıktı mı yoksa başına bir bela açılmasından mı korktu, bir zaman gelme bana, ben sana haber yollarım dedi. Balon ortalardan silinmiş, yerini makas almıştı. Boş ver balonu da, balonun adamına da, onlarda iş yok. Ben seni bizim patrona götüreyim de bak, gör ne adam. O günlerde Ayten, annesiyle babasının korkunç bir haberini getirdi. Annem diyor ki, Reşat her şeyi öğrenmiş. Buraya gelmeyecek artık. O başının çaresine baksın. Ayten buz gibiydi. Genç kızın gözyaşları önünde. Peki ama Ayten şekerim, nereye gidebilirim? Vallahi hiç bilmiyorum. Babam anneme söylemiş, annem de. Demek beni kovuyorsunuz. Yanlış anlama. Ben değil, annemle babam. Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin ama annemle babam, kardeş, karşı gelemem ya. Elinde valizi, ağlayarak evi terk etmişti. Yolda Ayten'in babası rastlamış, hayretler içinde durmuştu. Nereye Nurhan? Adamın suratına küsmüştü adeta. Utanmadan soruyorsunuz bir de değil mi? Hem kovdurun hem de geceleri odama yatağıma geldiğinizi, aman karım duymasın diye yalvayarak sırnaştığınızı, ayaklarımı öptüğünüzü. Nurhan, evet evet, bütün bunları açmadım karınıza da, kızınıza da. Peki ama şekerim, benim hiçbir şeyden haberim yoktu ki. Nasıl olur? Siz karınıza söylemişsiniz, karınız kızınıza, kızınız da bana. Yalan, vallahi de yalan, billahi de. Karı yanımda mızırdandı birkaç sefer ama ben ona böyle böyle demedim. Neyse canım, zaten mecbur değilsiniz. Nurhan, Reşat nerede? Bilmiyorum. Arkadaşınız değil mi? Evet ama bana kalırsa boş ver onu. Arama hiç. Neden? Prodüktörle düşüp kalktığınızı işitmiş. Ya. Evet. Kimden işitmiş acaba? Böyle şeyler uzun zaman gizli kalmaz. Sen şimdi boş ver Reşat'a Meşat'a da gel birlikte yaşayalım. Vay vay vay. Karınız? Muhterem kızınız ya. Canım sana ayrı bir ev tutarım. Suratına tükürür gibi. Bana tutacağınız evin parasıyla kızınıza ayakkabı, elbise, bilhassa külot filan alın. Çekip yürümüştü. Çok memnundu bu çekip yürüyüşten. Daha Yeşilçam sokağına yeni yeni gidip geldiği sıralardı. Geceleri Reşat yan çizmeye başlamıştı. Bir gece hiç unutmuyor. Kapı hafif hafif tırmalanmış, sonra itip biri girmişti içeriye. Reşat sanarak aldırış etmemişti çünkü geç vakit geliyor, yanındaki yeni ek anahtarla kapıyı açıyordu. Reşat salmış, aldırmamıştı ama Reşat olsa odaya serbestçe girer, elektriği yakar, soyunur, pijamalarını giyinir, sonra da lambayı söndürüp yanına uzanırdı. Bu hiç öyle yapmamış. Ayaklarının uçlarına basarak bir hırsız gibi yaklaşmıştı yatağına. Aldırmamıştı, işi anladığı halde gülmüştü usulacık. Adam don paça yatağa iyice yaklaşmış, beklemişti. Kalbinin atışlarını duyuyordu Nurhan neredeyse. Elini uzatmıştı ilkin ayağına. Buz gibi el titriyor olmalıydı. Önce parmağıyla dokunmuştu. Tepki görmeyince avucunun içiyle bastırmış, daha sonra ayağı tutmuş. Bir zaman öyle beklemişti. Gene tepki görmeyince de ateş gibi yanan dudaklarıyla ayağı öpmüş. Ardından üst üste öpmüş. Sonra da ihtiyatı çekinmeyi filan bırakıp elini ayaktan bacağa daha da yukarılara kaydırmıştı. İşte tam zamanında oturuvermişti yatakta. Kim o? Korkudan buz gibi bir ses, sus Nurhan, yabancı değil. Ne istiyorsunuz? Çekin elinizi rica ederim. Nurhan, Nurhancığım, canım, bir tane, dayanamadım, ne olursun bağırma. Acı bana, vallahi kaç zamandır. Bende gözünüz var, öyle mi? Derhal, derhal terk edin odamı, vallahi kıyametleri koparır, karınıza seslenirim. Elini çekmiş, ayakta dimdik. Peki ama ne çıkar sanki? Reşat'la aranızda nikah yok ki. Size alakadar etmez. Lütfen çekilin buradan. Nurhan, çekilin diyorum. Ama asıl müthişi Yıldız Parkı'nda geçmişti. Ayten'in babasının yanından nefretle ayrıldıktan sonra Yeşilçam sokağına gelmiş, balonla karşılaşmıştı birden. Yahu neredesin demişti balon. Şaşmıştı, ben mi? Buradayım işte. Balon, çevrenin sululuğunu boş verip sesini kısarak, patron seni bekliyor. Yıldız Parkı'na gideceğiz. Ne var Yıldız Parkı'nda? Filmin dış sahneleri çekiliyor. Sevinçle takılmıştı balonun ardına. Yıldız Parkı'na gelmişlerdi. Yıldız Parkı diyordu balon. Şimdi anladığına göre mahsustan böyle söylemiş, yalan atmıştı. Demek polise filan şikayet etse de beni Yıldız Parkı'na götürdüler dese. Yıldız Parkı diye başka yerleri göstersin, iddiasını ispatlayamasın diye. Kalın bedenli, yüksek ağaçların arasında bir zaman ilerlemişler, sonra sağda solda bir takım ıslıklar, daha sonra hiç tanımadığı bıçkın bir takım külhan beyleri yollarını çıkavermişlerdi. Balon yalvarmaya başlamış, içlerinden kalın siyah bıyıklı, sarhoş biri balonu bir tokatta yıkmış, balon kaçmış, genç kızı belki de 8-10 canavarın arasında bırakmıştı. Ağlamak, yalvarmak, bileğinden sertçe çekilmişti bir koruluğa, direnmiş, boğuşmak istemiş, boyuna da vallahi davacı olacağım, polise şikayet edeceğim sizi, hapishanelere atılacaksınız demişse de aldığı karşılık hiç değişmemişti. Ne olur muayeneye sevk ederler seni, ondan sonra da genel evler demişti bir başkası. O olursun kız. Ağlamak, yalvarmak, o biçim kadınlardan olmadığını söylemek, ağabeyi bilhassa hastanesini ileri sürmek. Hiç. Hiçbiri para etmemiş, önce biri, sonra ikincisi, daha sonraları da 3, 4, 5, 8, 10. İçlerinden biri galiba 10.sı hiçbir şey yapmamış, acımıştı kıza. Hatta hepsi işlerini bitirip gittikten sonra geride kalmış, kızın ayağa kalkmasına yardım etmiş, onu bir muhallebiciye götürüp çorba, pilav, yoğurtla karnını doyurmuş. Sonra da seni bizim Osman abiye götüreceğim. Pavyonları var. Çabucak dansöz olur, bu hayattan kurtulursun demişti. Gerçekten mert bir delikanlıya benziyordu. Elini bile sürmemişti ötekiler gibi. Derdini başından geçenleri dinlemiş, kendini öldürmek isteyişine engel olmuştu. Sonraları da Arap Osman'ın pavyonu. Kadın yapılı bir gençten günlerce rak dersleri, sonunda da 13. ayrımın sonu, sayfa 183.